Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 21 Ramazan 1445, Miladi 1 Nisan 2024 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haberleri ve siyasi yorumun ardından sırasıyla mübarek Ramazan ayının maneviyatı ve faziletleri üzerine din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, Sömürgecilik Podcast'i, Anlatıların Savaşı ve Gençlik Gevheri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur arkadaşım,
Mesut Ketani,
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Reisi İran halkı Kudüs gününde Filistinli mazlumları destekliyor dedi. İranlı erkek tekvandocular Ermenistan'daki ar yarışmalarda parladı. İran Asya Kupası'nda 3 kişilik basketbolda ikinci oldu. İran'dan Siyonist rejimin Şifa Hastanesi'ndeki cinayetler için uluslararası araştırma vurgusu. Ve Amerikalı Cumhuriyetçi temsilciden Gazze'ye nükleer saldırı çağrısı. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e İran milletinin her sene mübarek Ramazan ayının son cumasında sokaklar ve meydanlara inerek Filistinli mazlumları ve Kudüs-i Şerif'in özgürlüğünü haykırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'i pazartesi günü Kadir Gecelerinden ikinci gecesine İmam Hümeyni'nin türbesinde ihya etti. Ramazan ayının 21. gecesi ve 2. Kadir gecesi merasimleri için İmam Hümeyni türbesindeki merasimlere katılan Cumhurbaşkanı Reisi burada bir konuşma yaptı. Reisi konuşmasında İslam ülkeleri Amerika'ya ve küresel emperyalizme güvenmek yerine Kur'an'a, İslam ümmetine ve Kur'an'ın hayat veren ayetlerine göre hareket etselerdi, bugün Gazze ve Filistin halkının durumu böyle olmazdı ve Siyonist rejimin böyle bir suçu işlemeye cesareti de olmazdı ifadelerine kullandı. Siyonist rejimin İslam ülkeleri arasındaki ayrılıklardan faydalandığını belirten Cumhurbaşkanı, İslam Anayasası'nın İlkelerinde mazlumdan yana olunması ve zalime karşı öfke duyulması gerektiğini ifade ederek zalimin karşısında durun, mazlumu savunun, İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'yi ve mazlum Filistin'in savunmadaki tutumu budur dedi.
Ermenistan'ın uluslararası tekvando müsabakaları İranlı gençlerin 11 renkli madalya kazanmasıyla sona erdi. İrib Haber Ajansı'nın haberine göre geçtiğimiz hafta Cuma günü Irak, Rusya, Gürcistan, İran milli takımı ve ev sahibi ülkeden 5 takımın katılımıyla Erivan'da başlayan Ermenistan Uluslararası Serbest Tekvando ITF müsabakalarında dün gece İranlı temsilciler 6 altın ve 5 gümüş madalya kazandı. İran milli takımının 11 tekvando oyuncusunun tamamı bu yarışmalarda altın veya gümüş madalya kazandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 kişilik erkek milli basketbol takımı Asya Kupası'nda ikinci oldu. İlk kez Asya Kupası finallerine katılma başarısını gösteren İran'ın 3 kişilik milli basketbol takımı Avustralya karşısında aldığı yenilgi kabul ederek bu müsabakanın ikincisi oldu. İran'ın 3 kişilik milli basketbol takımı 2024 Asya Kupası Singapur finallerine giderken Çin Taipei'si Hong Kong, Çin, Singapur, Japonya ve Yeni Zelanda takımlarını mağlup etti.
İran İslam Cumhuriyeti Bakanlığı, affedersiniz İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin işgalciler tarafından yerle bir edilmesine tepki gösterdi. Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak 400 aşkın Filistinliyi şehit etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'deki şifa hastanesinin işgalciler tarafından yerle bir edilmesine tepki gösterdi. Siyonist ordunun 2 haftalık kuşatmanın ardından hastaneden yayımlanan görüntüleri korkunç ve dehşet verici olarak nitelendiren Kenani'nin yaptığı paylaşımda bu hastanedeki yıkım, işkence, cinayet ve Filistinli tutukluların sayısına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ve yayımlanan görüntüleriyle haberler çok korkunç ve dehşet verici. Acilen uluslararası araştırmalara ihtiyaç var. Uluslararası kurum ve kuruluşlar görevlerini yerine getirecek mi? Sözde insan hakları savunucuları, savaş suçlarına ilişkin uluslararası soruşturmaya destek verecek mi? Yoksa keyfi ve ayrımcı davranışlar devam mı edecek? İfadelerine yer verildi.
Amerikalı Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tim Walberg, işgalci rejimin soykırım harekatını sürdürdüğü Gazze'ye Hiroşima ve Nagasaki gibi muamele edilmesi gerektiğini savundu. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Tim Walberg, Gazze şeridine Nagasaki ve Hiroşima gibi muamele edilmesi gerektiği yönündeki sözlere demokratlardan tepki geldi. Sosyal medyada yayımlanan videoya göre Walberg bir belediye binasında yaptığı konuşmada Amerika'nın Gazze'ye insani yardım için tek kuruş bile harcamaması gerektiğini savundu. Amerika'nın 1945 yılında atom bombası attığı Japon kentlerine atıfta bulunan Walberg iş Nagasaki ve Hiroşima gibi olmalı, çabuk bitmeli ifadesini kullandı. Walberg söz konusu açıklamasının ardından Demokrat Parti'nin belli başlı kesimlerinden yoğun tepki aldı. Temsilci daha sonra yaptığı açıklamada nükleer silah kullanımı çağrısında bulunmadığını iddia ederken hem İsrail'in hem de Ukrayna'nın savaşlarını mümkün olduğunca çabuk kazanmaları gerektiğini ifade etmek için bir metafor kullandığını öne sürdü. Videonun bağlamından koparıldığını kaydeden Walberg, "Çabuk bitirin, aynı şey Ukrayna'da da olmadı. Putin'i bir an önce yenilgi uğratın," diye konuştu. Axios'a konuşan Walberg şunları söyledi. Cevabımın kısaltılmış bir bölümünü ya da başlığını değil de tamamını okuyanlar için hem İsrail hem de Ukrayna'nın kendi savaşlarını hızla kazanmak için yürüttükleri askeri yardım ve geniş çaplı saldırılardan bahsettim açıktır. Temsilciyi daha fazla bilgi almak isteyen ya da endişeleri olan üyelerimizi bana ulaşmaya davet ediyorum diye ekledi. Bununla birlikte Demokrat temsilci Susan Wild, Axios'a verdi demişti. Ne kadar geri adım atmaya çalışırsa çalışsın, ne demek istediği açık değerlendirmesini yaptı. Söz konusu yorumu alçakça olarak nitelendiren Wild, hiçbir kongre üyesi nükleer bomba konusunda şakalar yapmamalı ve bu İsrail'in Gazze'ye olan yakınlığından bahsetmek bir yana Filistinlilerin hayatlarını tamamen hiçe saydığını göstermektedir, dedi. Temsilci Becca Levalin de söz konusu açıklamayı mutlak anlamda iğrenç ve dehşet verici olarak nitelendirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Aşdod limanındaki Siyonist karşıtı operasyonu övdü ve bunu kahramanca olarak nitelendirdi. Siyonist gazete Yediot Ahronot, pazar gecesi Aşdod'un doğusundaki Gan Yefni bölgesinde kesici silahlarla düzenlenen Siyonist karşıtı operasyonda 3 Siyonistin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Filistin Şahap Haber Ajansı'na göre Hamas hareketi, işgal altındaki toprakların batısındaki Aşdod limanındaki Siyonist karşıtı operasyonu övdü ve bunu Filistin halkının direniş seçeneği olan inancının bir işareti olarak değerlendirdi. Açıklamada şu vurgu yapılıyor. Asi Siyonist düşman şunu anlamalıdır ki, tüm işgal suçları ve cinayetler milletimizin özgürlüğüne kavuşma ve topraklarını geri alma çabasından vazgeçmesine neden olmayacaktır. Bu arada Gazze İçişleri Bakanlığı, Gazze'deki Filistin Özel Teşkilatı İstihbarat Teşkilatı'na bağlı güvenlik güçlerinin tutuklandığını duyurdu. İlk bilgiler bu güçlerin Şabak ve Siyonist ordunun desteğiyle Kuzey Gazze'ye girdiğini gösteriyor.
Suriye ordusu Siyonist rejimin Şam çevresinde füze saldırısına karşı koyarken teoristlerin İdlib'in güney eksenine yönelik saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Merhaba Ajansı'nın haberine göre Suriyeli resmi kaynaklar Suriye'nin başkenti Şam civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Bu habere göre İsrail'in Şam'ın batı banyolilerindeki El Dimas bölgesine yönelik füze saldırısına Suriye ordusunun hava savunma sistemi karşılık verdi. Bir askeri kaynak Siyonist rejimin işgal altındaki Golan hava sahasından gerçekleştirdi. Bu saldırıda iki sivilin yaralandığını bildirdi. Bazı Suriyeli kaynaklar Şam'ın kuzey batısındaki Camraya bölgesindeki Suriye ordusunun araştırma merkezlerinin yanı sıra Suriye başkentinin batısındaki Kutsiya bölgesindeki bir binanın hedef alındığını bildirdi. Siyonist rejimin hava saldırıları devam ederken Suriye hükümeti defalarca Birleşmiş Milletler'e ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları kınayan ve durdurulmasını isteyen mektuplar gönderdi. Son yıllarda Siyonist rejim Şam'a ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine defalarca hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar çoğu durumda bu ülkenin hava savunmasının zamanında durdurmasıyla püskürtüldü. Diğer bir haberde ise Suriye ordusunun Tahrir el-Şam teorisinden İdlib'in güneyindeki mağara Mus kasabası ekseninde saldırı girişimini engelledi. Birkaç teorisin öldürüldü veya yaralandığı ifade edildi.
İslami Direniş Hareketi Hamas işgalci güçlerin bugün sabah Şifa Hastanesi'nden çekilmesinden sonra oradaki korkunç manzaranın tam olarak ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada işgalci düşmanın Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirdiği katliamın onun herhangi bir zafer kazanması anlamına gelmediğini dile getirdi. Hamas bugün yaptığı basın açıklamasında işgalci güçlerin çekilmesinden sonra ortaya çıkan korkunç manzaranın bütün bağları ve ipleri koparmış durumdaki işgalci Siyonist ordunun kullandığı yöntemin insanları sebepsiz yere katletmek ve terör olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Hamas, Şifa Hastanesi ve çevresindeki binaların sahiplerinin üstüne yıkılması, yapılan yıkım, tahribat, katliam ve sergilenen vahşetin insanların elleri ve kolları bağlı bir şekilde diri diri toprağa gömüldüklerini ortaya koyan manzaraların, yanmış ve kömürleşmiş durumdaki cesetlerin, tankların ezdiği insanların ve bunların dışında nice korkunç manzaraların Siyonist işgalci ordunun vahşette ne derece ileri gittiğinin çok açık delilleri olduğuna dikkat çekti. Hamas bütün bu manzaraların faşist Siyonist zihniyetin bütün insani ve medeni değerlerden uzak tamamen vahşileşmiş ve canavarlaşmış bir zihniyet olduğunu, onun işlediği cinayetlerin bütün ölçüleri ve sınırları aştığını çok açık bir şekilde gözler önüne serdiğini ifade etti. Hamas açıklamasında Siyonist işgalci rejimin bütün bu vahşi uygulamalara cesaret edebilmesinde Amerika yönetiminin ve özel anlamda Başkanı Biden'in doğrudan ve tam sorumluluğunu olduğunu, Amerika ve Biden'in Siyonist vahşetin Gazze şeridindeki tüm cinayetlerinin, saldırılarının ve özellikle hastaneleri hedef alan saldırılarının doğrudan sorumlusu ve ortağı olduğunu vurguladı. İşgalci Siyonistler 2 hafta süreyle kuşatma altında tuttukları ve katliam yaptıkları Şifa Tıp Kompleksi'nden bugün sabah arkalarında yüzlerce yanmış ceset bırakarak çekilmişlerdi.
Siyonist çocuklar Hristiyan turistlere saldırdıktan sonra yetişkinler tarafından buna teşvik edildi. Yahudi okullarından yayınlanan raporlara göre Siyonist çocuklara küçük yaşlardan itibaren Yahudi olmayanlardan nefret etmeleri öğretiliyor. Videonun sonunda ise görebileceğiniz gibi Siyonistler Hristiyan turistlere yönelik saldırıyı ve çocukların bu ırkçı çalışmalarını destekliyor. Bir ilk sosyal ağ kullanıcısı bu videoyu yayınlayarak şunları yazdı. Herhangi bir toplumda erkekler kadınlara bu şekilde saldırıyorsa bu derhal durdurulur. Ama Siyonistler dilediklerini yapabilir, istediklerine zarar verebilirler ve kendi halkları bu çirkin şeyi savunuyorlar, inanılmaz.
Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürdüğü Gazze şeridinde şehit sayısı 32.845'e, yaralananların sayısı ise 75.392'ye yükseldi. İsrail rejimi Gazze şeridini 7 Ekim'den bu yana vuruyor. Amerika ve Batı ülkeleri arkasına alan İsrail ordusu gelen tepkilere rağmen bölgedeki soykırımına 178 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı can kaybının her gün arttığı bölgede son rakamlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 94 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırıların başlamasından bu yana yaşanan can kaybının da belirtildiği açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 32.845'e, yaralananların sayısının ise 75.390'ye 92'ye yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Siyonist işgalci güçler bugün 1 Nisan pazartesi sabah 2 hafta süren kuşatma ve baskınların ardından gerek hastanenin kompleksine giren binaların içinde gerekse çevresinde yüzlerce ceset bırakarak tamamen çekildiler. Hastaneden çekilen işgalci güçlerin kendilerinin Şeyh İclin Mahallesi ile Tellül Heva Mahallesi'nin arasında bulunan ve tanklarıyla buldozerlerinin bekletildiği askeri üslerini çekildikleri belirtildi. Al Cazire muhabirinin bölge ahalisinden olan görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberlere göre çekilme ani bir şekilde oldu ve işgalciler çekilirken aynı zamanda çevredeki binalara otomatik silahlarla ve tanklardan saldırılar düzenlediler. Al Cazire'nin yayımladığı video görüntüleri hastanenin bünyesinde ve civardaki caddelere ve sokaklara atılmış vaziyette kömürleşmiş halde cesetlerin bırakıldığını gösteriyor. İşgalci askerlerin Şifa Tıp Kompleksinin bazı binalarını tamamen yıktıkları ve bu yüzden tıp kompleksinin tamamen hizmet dışı kaldığı dile getirildi. Saldırılar yüzünden gerek tıp kompleksi bünyesinde gerekse civardaki binalarda meydana gelen hasarın çok yüksek olduğu ifade edildi. İşgalci güçlerin çekilmesinden sonra Filistinlilerden yüzlerce kişi işgalci güçlerin yaptığı baskınların ve saldırıların neticelerini yerinde görmek, onların geride bıraktığı hastaları ve yaralıları başka yerlere nakletmek ve öldürülenlerin cesetlerini toplamak için tıp kompleksinin binalarına akın etti. İşgalci güçler Şifa Hastanesi'ni kuşatma altında tuttukları 2 haftadan beri herhangi bir yardım ekibinin, ilk yardım elemanının, insani yardım kuruluşu ya da sivil toplum kuruluşu yetkilisinin insani görevlerini yerine getirmek için içeri girmesini kesinlikle fırsat vermiyorlardı. İşgalcilerin çekilmelerinden birkaç saat önce Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus işgalci ordudan Şifa Tıp Kompleksi'ne insani yardım ve hastalarla yaralıların tahliyesi için acilen bir kanal açılması çağrısında bulunmuştu. Ghebreyesus hastaneye yönelik kuşatmanın başlatılmasından sonra 21 hastanın sağlık hizmetlerinin tamamen durması sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getirmişti.
Ve 31 Mart 2024 seçimlerinde partilerin Türkiye genelinde belediye ve il genel meclislerinde aldığı oy oranlarını grafiklerle aktardığımız veri haberi CHP Türkiye genelinde birinci parti oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde henüz resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde seçim yarışını CHP kazandı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 206.806 sandığın %99,82'sinde oy sayma işlemleri tamamlandı. CHP oyların %37,74'ünü alarak birinci parti, AK Parti ise oyların %35,49'unu alarak 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti oldu.
Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Erdoğan'ın belediye seçimlerindeki yenilgisi başlığı altında. Türkiye'de belediye seçimleri iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefetinin etkileyici zaferiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye seçim sonuçlarını açıkladıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şunları söyledi. Yerel seçimleri demokrasimize yakışır şekilde tamamladık. Ancak bir nevi teselli vererek iktidardakilerin moralini yüksek tutmaya çalıştı. Çünkü iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve hatta kabine üyelerinin tüm çabalarına rağmen Türkiye'de yerel seçimler Ankara, İstanbul, İzmir, Hatay, İstanbul gibi ülkenin önemli şehirlerinde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. Bu seçimin önemli noktası Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin belediyelerde %37'den fazla oy alarak %36 oy alan ve yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Türkiye'de birinci parti olan iktidar partisinin önünde yer almasıdır. Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinden yenilgiyi kabul ederek milletin mesajını sandıklardan aldığını ve seçim sonuçlarını dikkatle değerlendirip analiz edeceğini vurguladı. Siyasi konularda uzman Ali Hazai bu konuda şunları söylüyor. Türkiye'de son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye seçimlerinde zafer kazanması için en yoğun gün ve geceleri yaşadı ve bu konuyu 2017 yılında ele aldı. onurlu bir şekilde ve bu yolda partisinin adaylarının özellikle İstanbul'da zafer kazanması için hukuki ve hukuk dışı tüm imkanlarından yararlandı. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenilgisiyle ilişkilendirilen yerel seçimlerin sonuçları birçok açıdan önemli. Birincisi, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ufkunu aydınlatıyor ve bu konu o kadar önemli ki Erdoğan'ın açıkladığı gibi, bu dönemde hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. İkincisi, Erdoğan 25 yıl önce bu iki önemli şehrin belediyelerini elinde bulundurmasına ve halkın adalet ve adalete olan ilgisizliğine rağmen, özellikle İstanbul ve Ankara'daki yerel koltukları rakiplerinden geri alamamıştı. İstanbul'un kilit şehirlerindeki gelişme ve Ankara belediye seçimlerinde Adalet ve Kalkınma açısından stratejik ve onurlu bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Türk toplumunda şu önemli soru gündeme geliyor. Adaletin ve kalkınmanın gerilemesi ve aynı zamanda Erdoğan karşıtlarının yeniden dirilişi mi başladı? Çünkü Erdoğan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Murat Kurum'u destekleyecek kadar ileri gitti ve son yıllarda haklarında birçok suçlama yapılan dini dernekleri, dini grupları kullandı. Öyle ki Erdoğan, Murat Kurum'u İstanbul'daki İsmail Ağa cemaatinin merkez manastırına götürmüş ve bu dini ve tasavvufi tarikatın başı olan Hasan Efendi'den müritlerine mutlaka kuruma oy vermelerini tavsiye etmesini istemiştir. Erdoğan'ın halkın dini duygularını kullanmak ve Murat Kurum'a sıkı bir şekilde destek olmak amacıyla yaptığı bir diğer marjinal ve tuhaf hareket ise Ayasofya Camisi'nde namaz kılmaktı. Kurum ile birlikte bu camide namaz kıldı ve Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesini büyük bir devrim eylemi olarak gördüğü için namazın resmini yayımlayarak İstanbul'daki muhafazakarlardan daha fazla oy almaya çalıştı. Murat Kurum'un da oy kazanmak için halkın Gazze Savaşı ile ilgili duygularını kullanmaya çalışması dikkat çekiyor. Sağ konuşmalarında Gazze halkının sabırsızlıkla zafer müjdesini beklediğini, zaferin ertesi günü Filistin'e çok sayıda insani yardım gemisi göndereceğini iddia etti. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı adaylarının ev hanımlarının ilgisini çekmek için bedava altın sözü verdiği, bazılarının da bedava patates ve et dağıttığı söyleniyor. Türkiye yerel seçim sonuçlarının üçüncü ve önemli noktası ise Fatih Erbakan liderliğindeki Yeni Refah Partisi'nin bu seçimde %6 oy almayı başarmış olmasıdır. Her halükarda Erdoğan 2023'te yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına güvenip milliyetçi müttefikleriyle parlamento çoğunluğunu elde edebilmiş olsa da yerel meclis seçimlerinin sonuçları hem kendisini hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ciddi şekilde alarma geçirdi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bu röportajımızda din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Ramazan ayının duaları ve özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz.
Sağ olun.
Bu konuyla ilgili Ramazan ayının duaları, özellikle bu duaların özelliklerinin neler olduğunu size sormak istiyoruz. Nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecme'in minel an ila kıyami yevmiddin. Değerli Müslümanlar, elbette Ramazan başlı başına ibadetlerin en yoğun yaşandığı, en fazla duyguların dini yaşamak için odaklandığı bir zaman. Yani bu zamanda elbette bunu boş geçirmek, böyle atıl geçirmek çok da uygun değil. Neden? Peygamberimizin buyruğuna biz müracaat ederek zaten Ramazan'la ilgili konuşmalarımızı orada değerlendirmişiz. Peygamberimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem elbette başlarken, Ramazan'ı anlatmaya başlarken rahmet ve bereket ayı diye başlamıştır. Ve bunun içerisinde mutlaka biz ibadet hadisesi yılın 12 ayının her günü biz Müslüman olarak ibadet etmek mecburiyetindeyiz. Ama Ramazan'da bu oruç tutmakla sınırlı kalmamalı. Yalnız yani aç kalmakla, susuzluk çekmekle, bazı işleri yapmamak ile sınırlı kalmamalı. Bunun yayılması, bunun genişlemesi, bunun boyut kazanması gerekir ki biz bu rahmet ve mağfiret ayından tam manası ile faydalanabilelim. Ki bu da namazla birlikte, gündelik namazlarımızla birlikte, sünnet namazlarla beraber, ki Ramazan'da dua kitaplarına müracaat ettiğimizde bir defa Ramazan'ın birinden son gününe kadar 1000 rekat sünnet namazı kılmak durumundayız. Ramazan'a hastır bu. Her gece 20 rekat kılma kaydı ile Ramazan'ın 20. gününe kadar her gece farz namazların dışında 20 rekat sünnet namazı kılmalıyız. Ramazan'ın sünneti adıyla. Bu cemaatle kılınmaz. Bu ferdin kendisinin kılması gerekir. Her mükellef insan, yani her oruç tutmak ile, ibadet etmekle sorumlu olan her insan Ramazan ayında bu sünnet namazları kılmalıdır. Onun haricinde de daha değişik sünnet namazlar tavsiye edilmiştir imamlarımız tarafından. Bunu bazı okuyamayanlar, ezbere bilemeyenler ayetleri ve sureleri onlar yapamayabilir. Ama bu 20 rekatlık namaz herkes tarafından yapılabilecek bir ibadet türüdür. Çünkü 2 rekat namaz kılınır. Fatiha ve İhlas'la aynı sabah namazları gibi kılınıp bitirir. Ve Ramazan'ın her gününe ait namazın dışında da özel dualar vardır. Gündelik dualar vardır. O dualarla da Allah-u Teala'ya yalvarmalı, yakarmalı, günahlarımızın affını dilemeliyiz, orucumuzun makbul sayılmasını istemeliyiz, ibadet ve kulluğumuzun beğen edip kabul görmesini istemeliyiz ve bunları yapar isek, bunları yerine getirirsek hedefe ulaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Nitekim Ramazan'la ilgili her gününe ait dualar var ki ilk günün duası Allahümme ec'al siyami fihi siyamet saimin diye başlar. Ya Rabbim, benim tuttuğum bu orucu hakikaten senin amaçladığın, senin razı olduğun, hoşnut olduğun insanların orucunun seviyesinde kabul et. O boyuta getir diye yakarırız. Her gün için böyle periyodik dualar vardır. Bu duaları mutlaka okumalıyız. Ki bu da dua kitaplarında Mefatihul Cinan denilen Şeyh Abbasi Kummi rahmetlinin hazırladığı ve yayınladığı, her evde bulunan o dua kitabı içerisinde Ramazan'a ait bu dualar ve daha geniş dualar mevcuttur. her gün ayrıca okumamız gereken, Ramazan'a has okunması gereken bir dua da vardır ki bunu öyle geçmişten adet edinmiş, bir gelenek haline getirmişiz. Ya Aliyyü, ya Azim, ya Gafuru, ya Rahim diye başlar ve uzun uzadıya bir duadır. Bu dua Allah-u Zülcelal ve İkram'ın yücelik özelliklerini, büyüklük özelliklerini anlatırken Allah-u Teala'dan neler isteyeceklerimizi de sıralıyoruz. Ayrıca da gündelik namazda, gündelik dualarda da Ramazan'ın kendisinin makbulluğunu temin etmek için, Ramazan'ı hakkıyla yerine getirebilmek için, Ramazan'da yapılması gerekenlerin hakkını verebilmek için Allah-u Teala'dan o duaların içerisinde yardım diliyoruz. Allah-u Teala'dan bize rahmetini bağışlayıp göndermesini istiyoruz. Örnek vereyim. Dördüncü günün duasında çok ilginç olan, üzerinde böyle kitaplar yazılabilecek bir cümle vardır. Mesela Allahümme azikni fihi halavete zikrika. Ya Rabbim, bu Ramazan'da seni anmayı, seni zikretmeyi, seni sürekli hatırlamanın tadını, lezzetini bize tattır diye Allah-u Teala'dan dilekte bulunuruz. Onun için zaten duanın kendisi Allah-u Teala'yı çağırmaktır. Allah-u Teala'ya seslenmektir. Ondan daha büyük, ondan daha kudretli, daha güçlü bir varlık olmadığı için, bütün hepimizi onun yaratmış olduğu için ve ibadetlerimizin bütününde de, Ramazan'da olsun, namazlarımızda olsun, humsumuzda, zekatımızda olsun, hac farizasını yerine getirişte olsun, niyet ederken deriz ki gurbeten ilallah. Allah'a yakın olmak niyetiyle yapıyorum bu işi diye söze başlarız. Yani bizim hedefimiz, amacımız, gayemiz Allah'a kulluk etmek ve kullukta da hedefe ulaşmak. Onun için Allah-u Teala, ezanlarımızda da zikrederiz Allahu Ekber diye, en büyük varlık Allah-u Teala'dır. Biz ondan dilekte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Yani Allah'ı çağırıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbim, bizim orucumuzun hakkını verebilmekte, orucumuzun tutulmasında, orucun özelliklerini yaşatabilmekte, yaşayabilmekte sen bize yardımcı ol. Duanın esas esprisi ve manası budur. Bunu hem yaşayacağız, yani orucun hakkını vereceğiz, orucu hakkıyla tutacağız, yoksulları düşüneceğiz, paylaşmasını bileceğiz, kırıcı olmayacağız, tatlı dilli, güler yüzlü, böyle hoş hareketler içerisinde bulunacağız. Bu toplumda, sosyal ilişkilerde, insani münasebetlerde gücümüzün yettiği oranda sinirlenmeden, kızmadan, öfkelenmeden, kimseyi kırmadan, incitmeden yumuşak ve kibar olmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz, özen göstereceğiz, sabırla özen göstereceğiz ki orucun hakkını eda edebilmiş, yerine getirmiş olabilelim. Onun için ve bunun yanında Allah-u Teala'dan da dileklerimizi, isteklerimizi her hangi dilde yaparsanız yapın, İlla Arapça olması ya da bir, her insan kendi dilinde Allah-u Teala'ya yakarabilir, yalvarabilir, ondan dilek ve istekte bulunabilir. Ama kitabımızın dili, peygamberimizin dili, imamlarımızın dili Arapça olduğu için elbette Arapçayı da bilmeliyiz. Arapçayı da öğrenmeye gayret etmeliyiz ki orijinalinden ne dediğimizi iyi anlayabilelim. Ama bunu başaramıyor isek yine kendi dilimizde, hangi dilde olursa olsun, Allah-u Zülcelal-i Vel-İkram yürekleri, düşünceleri, gayeleri çok iyi bildiği için her dilde Allah'a yalvarır, yakarırız, yalvarıp yakarabiliriz. İnsanlarımıza dua edelim, komşularımızın sağlığına, milletimizin varlığına, mutluluğuna, huzur bulmasına, saadet elde etmesine dua etmeliyiz. Bencil, duada bencil davranmak asla doğru değildir. Allahu Teala birbirini seven, birbirine iyi niyet ve dilekler besleyen, iyi dileklerde, dualarda bulunan insanları sever. Biz de orucun içerisinde o dua ederken hem gündelik, o periyodik dualarımızı yerine getirirken kendi kabiliyetimiz ortamında, kendi kabiliyetimiz çerçevesinde dilimizle Allahu Teala'dan da dilekte bulunmalıyız. Namazlarımızın kabul edilmesini, inançta daha ileriye gidebilmemizi, inançta, inancı harekete dökmede daha ileriye gidebilmemizin yardımını, desteğini Allah'tan istemeliyiz. Allahu Teala başarı nasip eder, mutluluk verir ve dünyevi streslerden, dertlerden, kederlerden, problem ve sıkıntılardan da bizleri kurtarır. Amin. Allahu Teala'dan bu mübarek günler içerisinde bütün İslam alemine huzur, sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. İslam'ın özünü yaşayabilmesini Allahu Teala'dan bize nasip etmesini istiyorum ve Ramazan'ın hakkını verebilmeyi bütün herkese, bütün inananlara nasip etmesini istiyorum. Oruçtan, ibadetten uzak kaçanlara da hidayet kapısını açmasını, onları da hidayet noktasında başarıya ulaştırmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allahu Teala başarılar nasip etsin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile konuştuk. Mübarek Ramazan ayının dualarının faziletiyle ilgili bugün sohbetimizde sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Başlangıçtan günümüze sömürgecilik podcast dizisinde sömürgeciliğin utanç vericiliği tanıtılırken, bu olgunun dünyanın farklı yerlerindeki tarihi, arka planı ve nasıl oluştuğu ele alınmaktadır. Sömürgeciliğin ortaya çıkışındaki faktörler incelenirken türleri de tanıtılmaktadır. Podcast'imizin bu bölümünde sömürgeciliğin boyutlarını ve yöntemlerini inceleyeceğiz. Merhaba, ben Mehtap Mahir. Ve siz başlangıçtan günümüze kadar sömürge podcast serisinin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Son bölümde sömürgeciliğin tanımını, sömürgeciliğin farklı dönemlerini ve özelliklerini öğrendik. Ayrıca sömürgeciliğe bu uğursuz emelleri gerçekleştirmesinde yardımcı olan Hristiyan misyonerler, müsteşarlar, aydınlar ve bilinçsizler ile ilgili bilgiler aktardık. Şimdi bu bölümde sömürgeciliğin diğer yönlerini inceleyeceğiz. Sömürgeleştirilen bölgelerde yeni siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal düşüncelerin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın bu bölgelerinde sömürgecilik, karşıtı hareketler oluşmuş ve eski sömürgeciliğin parçalanmasının zemini oluşturulmuştur. Yani sömürgecinin sömürülen yerde bulunmasını, geçmişe kıyasla daha çok gerektiren sömürge çeşidinin parçalanmasının zemini. Ancak sömürgecilerin sömürgeleştirilen topraklardan ayrılışı sömürgeciliğin sonu değildi. Sömürgeciler yeni bir sömürge yöntemiyle sahaya çıktılar. Bu sömürgeleştirme yöntemi hazcı, kar peşinde koşan, müsrif insana özgürlük kazandıran ve ona uygun kültürel, politik ve ekonomik sistemi teşvik eden temelleri yeni bir entelektüel sisteme dayanarak tasarlandı. Bu gibi sömürgecilik farklı siyasi, kültürel ve ekonomik boyutları içermektedir. Siyasi boyutta modern sömürgecilik, sömürgecinin arzu ettiği siyasi sistemlerin uygulanması yoluyla sömürgeleştirilen ülkeye siyasi hakimiyetin dayatılması, sömürgeciliğe bağlı kişi ve güçlerin bu siyasi sistem içerisinde kullanılması, bölücülük ve ayrılık yaratılmasıdır. Sömürge, milletler arasındaki farklılıklar sağlanır. Bu çerçevede sömürgeciler, yönetim ve siyasal sistem alanında görünüşte güzel ve aldatıcı siyasal teorik okullar inşa ederek bunları dış ve iç ajanlar aracılığıyla bu ulusların tek kurtuluş yolu olduğuna inandırıcı noktaya gelene kadar propaganda ederek sömürge ulusların düşüncelerine hakim olurlar. Sömürgeciliğin yarattığı siyasal sistemlerde kendi toplumlarının kurtuluşunu ararlar. Sömürgecilerin istediği, bu ulusların kültürel ve yerel durumlarıyla bağdaşmayan siyasi sistemi kabul ettikten sonra sömürge halkı sömürgecilerin istedikleri hale getirmektir. Sömürgeciler de kendi düşünce ve politikalarına yönelen yerel güç ve etkenleri tespit ederek, onları organize ederek, incelikli ve gizli bir şekilde onlara iş, sorumluluk vererek, istedikleri siyasi sistemi bunlar aracılığıyla ülkelere empoze etmişlerdir. Rakip ve karşıt düşünce ve fikirleri de yok ederek bir bakıma çemberden uzaklaştırmaktadırlar. Eğitim kurumları ve gizli siyasi örgütler aracılığıyla tespit edilen, eğitilen bu güçler, sömürgeci ülkeye bir nevi bağ kurmakta ve sonunda onların talepleri doğrultusunda hareket etmektedirler. Bu güçlerin sömürgeciliğin gerçekleşmesi ve güçlenmesindeki rolü askeri güçlerden çok daha etkilidir. Sömürgecilerin sömürgeleştirmelerini sürdürmelerinin bir diğer aracı da sömürgeleştirilen uluslar arasında bölünmeler meydana getirmektir. Herhangi bir halk ve millet arasındaki bölünme ya da anlaşmazlık, çatışmaya, güç ve tesis israfına neden olur ve bunun sonucunda o milleti zayıflatır. Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin 46. ayetine göre "Birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider." İngilizlerin sömürgelerindeki meşhur politikasının böl ve yönet olduğu bilindiğinden, sömürgeciler bir ülkeye hakim olmak için daima o ülkenin insanları arasında bölünme meydana getirmeye çalışırlar. Sömürgeciler her zaman hileyle bölünmeler oluştururlar. Örneğin, bazı bölgelerde farklı dinlere mensup olanlar arasında, bazı bölgelerde aynı dinin mensupları arasında, bazen de farklı milletler ve ırklar arasında ayrılıklar meydana getirirler. Tıpkı Hindistan'da Müslümanlarla aşırı Hindular arasında bölücülük yapmak için Baberi Camisi'ni bir faktör olarak kullanmaları, bu nedenle Müslümanlarla Hindular arasında kanlı çatışmaların yaşanması ve birçok Müslümanın öldürülmesi gibi ayrılık yaratacak sabit nedenler, faktörler de bulmaya çalışmaktadırlar. Thank you. Modern sömürgeciliğin bir diğer boyutu da kültürel boyutudur. Kültürel boyutta sömürgecilik, sömürgeci ülkenin entelektüel, kültürel değer ve geleneklerinin sömürgeleştirilen ulusların bir süre sonra kendi kimliklerini unutacak şekilde empoze edilmesiyle gerçekleşmektedir. Sömürgeciliğin bu boyutu, yolsuzluğun, fuhuşun yayılması, dinin ve dini değerlerin zayıflaması, devrimci değerlerin zayıflaması, bakış açılarının değiştirilmesi, lüksün, tüketim kültürünün teşvik edilmesi ve modelleme gibi çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir. Sömürgeciler bir toplumun nefsi isteklerine kapılıp yolsuzluk ve fuhuş sonucunda anlayış gücünü kaybedeceğini, aşağılanmalara maruz kalacağını ve o toplumun kendisini istemeyen güçlere karşı duramayacağını çok iyi anlamışlardır. Bu yüzden yolsuzluk ve fuhuşu yaymayı milletlere hükmetmenin bir başka yolu olarak görmektedirler. İnsanın fesadın, ayyaşlığın, şehvetlerinin peşinden gitmesiyle yavaş yavaş anlama yeteneğini kaybedeceğini, özgürlük ruhu bir kimse olmayacağını ve ahlaki bütünlüğünün kaybolacağını çok iyi bilmektedirler. Bu, sömürgenin zeminini hazırlamaktadır. Sömürgeciliğin kültürel boyutuyla ilgili bir diğer araç da dinin ve dini değerlerin zayıflatılmasıdır. Din eğer gerçekse ve çarpıtılmamışsa, insanları Allah'a ibadet etmeye ve her türlü maddi kısıtlamadan özgür olmaya davet etmektedir. Bu nedenle sömürgeciler her zaman dini ve dini değerleri zayıflatmaya çalışmışlardır. 20. yüzyılda Marksizmin din karşıtı propagandasının yaygın olduğunu gördük ve bugün bile sömürgeci güçlerin başta İslam olmak üzere dinlere karşı faaliyetlerini kimseden gizlenmemektedir. Son dönemde dinle tolere, şüphecilik, Rovatilizm gibi başlıklar altında gündeme getirilen konuların hepsi bir şekilde insanların dinini ve semavi dinlere olan inancını zayıflatmayı, toplumların din, ilahi değerlerini vetelemelerin yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu da sömürüye zemin hazırlamaktadır. Devrimci değerlerin zayıflaması, sömürgeciliğin kültürel boyutunun diğer araçlarından biridir. Zulüm karşıtlığı, aşağılanmadan kaçınma, özgürlük ve diğer devrimci değerler gibi değerler, sömürgeciler için oldukça tehlikelidir. Çünkü bu değerlere bağlı bir millet, sömürgeciliğe kolay kolay teslim olmayacaktır. Bundan dolayı sömürgeciler dinden sonra en büyük düşmanlığı devrimci değerlerle yaşamaktadırlar. Onları zayıflatmak ve yok etmek için yoğun çaba harcıyorlar. Son yıllarda devrimci Müslümanlara yönelik kitlesel saldırılar, iftiralar, cihatçı düşünceyi terörizm gibi gösterme çabaları da bu yüzdendir. İnsani idealleri düşünmeden şimdiki zamanı yakalayıp maddi ve geçici meselelerle ilgilenecek şekilde hayata yeni bir bakış açısı kazandırmak, sömürgecilerin şeytani hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan yollardan biridir. Sürekli insanların görüşlerini değiştirmeye, kendi istedikleri düşünceleri onlara empoze etmeye çalışmaktadırlar. Şüpheciliği teşvik etmek ve sorumluluk olmayan yaşam tarzının yayılmasını sağlamak bu hedefe ulaşmanın bir yoludur. Lüksün ve tüketimin teşviki modern sömürgeciliğin bir başka aracıdır. Tüketim kültürü, sömürgeci kitle iletişim araçları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerine yayılmaktadır. Tüketim kültürü sadece tüketimden ziyade maddi bir değere değil, sembolik değerlere yönelen bir akımdır. Bu kültürün oluşmasında ve gelişmesinde sermaye sahipleri çok etkilidir. tüketicileri taklitçi bir şekilde ihtiyaçlarından fazlasını talep etmeye zorluyorlar. Medya aynı zamanda sermaye sahipleriyle tüketiciler arasında aracılık görevi üstlenmekte ve çeşitli reklamlarla onları tüketime doğru çekmektedir. Sömürgeciler sürekli olarak bu şeyleri tanıtıyor ve milletleri bu konularla eğlendirmeye çalışıyorlar. Ve elbette bu yöntemlerin birçoğu sömürgeci tüccarların kar amacı güden arzularını da gerçekleştiriyor. Modern sömürgeciliğin kültür sektörlerindeki bir diğer aracı ve stratejisi de modellemedir. İnsanların hayatlarında rol modelleri ihtiyaçları vardır. Her zaman bir alanda başarılı olmuş kişileri ararlar ve kendilerine rol model alırlar. Bu nedenle insanların düşünce ve davranışlarını herhangi bir şekilde şekillendirmeye çalışan herkes, halkın bu ihtiyacından faydalanmaya ve onlara modeller sunmaya çalışmıştır. Sömürgeciler halkın bu ihtiyacından yararlanıp onlara modeller yaparak model yapımını kendi sömürge yöntemlerinden biri ve tüketiciliğin gerçekleşmesini bir çözüm haline getirmişlerdir. Değerli dinleyiciler, başlangıçtan günümüze sömürge podcast serimizin bir başka bölümünü de dinlediniz. Bu bölümde sömürgeciliğin boyutlarını ve yöntemlerini inceledik. Sömürgeciliğin siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarda kendini gösterdiğini öğrendik. Bu podcast serisinin gelecek bölümünde sömürgeciliğin ekonomik boyutlarını ve bununla ilgili yöntemleri inceleyeceğiz. Podcast serisi hakkındaki düşüncelerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu podcast'in içeriği ilginizi çektiyse lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Bizi arzu ettiğiniz takdirde parstudio.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Anlatıların Savaşı. Günümüzde Batı medyasının gerçeklerden ters anlatıları, muhatabı güdümlü ve gönlü bilgilendirmekle kışkırtma ve düşüncelerini kontrol etme, provokatif ortamlar oluşturmak gibi rolleri İran İslam Cumhuriyeti'nin yermek hedefiyle gerçekleşmektedir. Anlatıların Savaşı dizi sohbetimizde sizleri Batı medyasının İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı medya alanındaki sahte anlatılarını açıklayarak Batı'nın propagandalarını silikleştirmek ve etkisizleştirmek amacıyla İran'da yaşanan gerçekler ve başarılardan bahsetmek istiyoruz. 2015 yılında Amerikan basından Los Angeles Times gazetesi İran ile ilgili yayımladığı makalede İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei hakkındaki makalede şöyle yazdı. İran lideri hala bir muammadır. İslam ve öğretilerine yabancı olanlar için İslam İnkılabı rehberinin kişiliği bir muammadır. Fakat Kur'an-ı Kerim mektebinde yetişen ve Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'inin siyeri ile aşina olanlar için Allah'ın salih kullarından bir örnektir. Ayetullah Hamenei İslam mektebinde yetişmiştir. Düşmanların belirttiğine göre yol haritasını bilen, İslam ümmetinden daha önde hareket eden, dünya gelişmelerini ince detayları ve tedbirle gözlemleyen, bakış açısının her zaman İslam ümmetinin modern İslami medeniyete varış yolunda olan ve tüm bunların yanı sıra sade ve ufak yaşam yerinin Yüce Allah'a dua ve namaz yeri olan biridir. İslam İnkılabı rehberinin özellikleri arasında kitap ve okuma ilgisi hakkında daha önce de çok konuşulmuştur. Amerika'da dış siyaset meseleleri teorisyeni ve akademisyenlerinden biri olan Farid Zakaria 2013 yılında CNN haber kanalında şöyle diyor. Tarih içinde yazılan en iyi roman Victor Hugo'nun Sefiller romanıdır. Ben defalarca ve defalarca bu kitabı okudum. Sefiller bir sosyoloji kitabıdır. Bu bir tarih kitabı ve eleştiren bir kitaptır. İlahi bir kitaptır. Sevgiyi ve duyguları anlatan bir kitaptır. Zekeriya şöyle devam ediyor. Bu cümleleri kim söylemiş? Bu cümleler Fransa Cumhurbaşkanı'na ait değildir. Aslında bu sözler Batılı Cumhurbaşkanlarının hiçbirine ait değildir. Bu kelimeler Batı'nın onu kendilerinin yeminli düşmanları olarak bilen bir kişiye aittir. İran'ın büyük lideri Ayetullah Hamenei. Batı toplumuna Farid Zekeriya gibi yaşayanlar için bir ülkenin en yüksek karar alma makamı olan birinin kitaplarla bu derece yakın olması şaşırtıcı olabilir. Şüphesiz İslam İnkılabı rehberinin tüm aile fertlerinin de okumaya bağlı olduklarını bilmeleri daha da şaşırtıcı olur. İslam İnkılabı rehberi bu konu hakkında şöyle buyuruyor. Benim kendi evimde herkes istisnasız her gece kitap okuyarak uykuya dalıyor. Ben kendim de böyleyim. Kitap okurum. Uykum gelince kitabı kenara koyup uyuyorum. Evimizdeki herkes uyumak istediklerinde muhakkak yanı başlarında bir kitap vardır. İslam İnkılabı rehberinin kitap okuma aşkı ve ilgisinin izlerini rehberin çocukluk döneminde aramak gerekir. O yıllarda kış aylarında büyük anne tarihi ve Kur'ani hikayeler ile sözlü edebiyatı torunlarına aktardığında bu hikayeler uzun süre aklında kalıyordu. Zira bu hikayeleri büyük anne anlatmıştı. Çocukluk döneminden ergenlik ve gençlik dönemlerine geçiştir. Kitaba olan aşk daha da alevlendi. Kitap okumak ise kişiliği zenginleştirmek için bir araca dönüştü. Ayetullah Hamenei kitap okuma şevkini kelimeler çerçevesinde şöyle anlatıyor. Kitapla ünsiyet yaygın olunca kitap okumak bir görev değil, tatlı bir iş ve acil bir ihtiyaç ve kişinin kişiliğini süslemesinin bir rolü olur ve sadece gençler değil, tüm kuşaklar ve kesimler kendi istekleri ve şevkle ona yönelecekler. Eğer insan maneviyat ve kültür alanında güncel kalmak istiyorsa kitaptan başka çaresi yok. Kitabın yerini hiçbir şey dolduramaz. Kitabı yaymak gerekir. Halk kitap okumaya alışmalı. Kitap hayatlarına girmelidir. Hikaye kitapları ile uğraştığım, hayatımın yılları boyunca dünyanın en iyi yazarlarından belki binlerce hikaye okudum. Bu güzel ve hayat veren dünya, kitap dünyası ile bağlantısı olmayan kişi, şüphesiz en önemli insani getirilerinin en önemlileri ve de en fazla ilahi ve insani mariflerden mahrum kalır. İslam İnkılabı rehberinin okuma alanlarından biri romandır. Ayetullah Hamene görüş aktarmak için romanın en iyi araç olduğunu belirtiyor. Victor Hugo'nun Sefiller romanını kitap yazarlığı ve roman yazarlığı alanında bir mucize olarak biliyorlar. Tıpkı Romain Rolland'ın insandan bir görüntü çizmek için kaleme aldığı olağanüstü Mahatma Gandhi eseri gibi. İslam İnkılabı rehberi açısından Rolland'ın roman ve biyografi kitapları dünya çapında birinci derece romanlar düzeyinde değiller. Fakat görüntüleme ve anlatma konusunda özellikle psikolojik ve entelektüel özelliklerin anlatımı açısından olağanüstü eserlerdir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Will Durant'ın Felsefenin Zevkleri adlı kitabı ile ilgili olarak yazarın Batı felsefi ile ilgili konuları şiir gibi en zevkli biçimde anlattığını beyan ederek kitap felsefidir fakat yazar ve İranlı tercümanı ise çok iyi ve güzel ve sanatsal bir zevkle bu felsefe kitabını tıpkı tatlı ve yağlı bir lokma gibi okurun ağzında çeviriyor dedi.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin bizzat yazarlıkta da eli vardır. Ayetullah Hamene'nin yazılarını, telif, tercüme ve nüktelerini çeşitli kategorilere ayırmak mümkün. Araştırma telif alanında sadakatli önde, namazın derinliklerinden, Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları, sabır konusunda söylenenler, tevhid ruhu Allah'tan başkasına kulluğun inkarı, adlı kitaplara değinebiliriz. Bunlardan bazıları İngilizce, Almanca, Azerice, Türkçe, İtalyanca, Çince ve Arapça gibi diğer dillere çevrilmiştir. Bunlara ilaveten İslam İnkılabı zaferinden önce Mısırlı ünlü yazarı Seyyid Kutup'tan Bu Dinin Geleceği, Batı Medeniyetine Karşı İddianame adlı eserleri de Farsçaya çevrilmiştir. Bu arada Kefahül Müslim'in Fi Tahrir el-Hind adlı eserde Ayetullah Hamene'yi tarafından tercüme edilip bazı araştırma notları da eklenerek tercüme telif olarak basılmıştır. İslam İnkılabı rehberinin kaleme aldığı diğer eserlerden özellikle kutsal savunma kitapları ile ilgili nüktelerine ve bu şekilde iyi kitapları kitap severlerini tanıtmalarına değinebiliriz. Bu kitaplardan Bayan Masume Abad'ın Saddam'ın hapishanelerinde geçirdiği 4 yıllık esaretin anılarını içeren Ben Yaşıyorum kitabına değinebiliriz. Kitabın konusu yazarın çocukluk döneminden başlıyor ve ergenlik dönemindeki bazı önemli bölümleriyle devam ediyor. Irak Baas rejiminin İran'a askeri saldırısının ilk günlerinde kitap yazarı hemşire olarak yaralılara yardım ederken esir düşüyor. İslam İnkılabı rehberi bu kitap hakkında şöyle yazıyor. Kitabın hüzün ve onur, ikili duygularla ve bazen gözyaşları perdesi arkasında okudum. O sabır ve irade ve paklık ve sefa ve ayrıca güzellikleri ve çirkinlikleri, acıları ve mutlulukları somutlaştıran bu ustalığa aferin dedim. Mücahitler ve azadelerin anıları, hatıraları, tarihi zenginleştiren ve sayısız dersler içeren değerli ve muazzam bir hazinedir. Onları zihinlerden ve hatıralardan çekip çıkartmak, kalem ve sanat ve gösteriye bırakmak büyük bir hizmettir. Bu da tercüme edilmesi gereken yazılardandır. Bu kahraman dört bayana özellikle de yazar ve becerikli raviyi selamlıyorum. Bir süre önce Tahran'da 34. Uluslararası Kitap Fuarı, 10 ile 20 Mayıs tarihleri arasında Gelecek Okunmalı sloganıyla İmam Hümeyni Musallası'nda düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi 3 saat boyunca fuarı gezerek bilgiler aldı. Ayetullah Hamene'nin kitap fuarını kültürel boyutu egemen olan muhteşem bir kamu toplantısı görerek bu yüzden memnun edici ve coşturan bir etkinlik olarak biliyor. Ayetullah Hamene'nin kitap fuarı ziyareti sırasında stand sahiplerinden biri saygı gereği kendisine bir şiir kitabı hediye ederek şiir sevdiklerini bildiğini söyledi. Ayetullah Hamene'yi de bunun üzerine kitap sevdiğini buyurdu. Ayetullah Hamene'nin kütüphanesinde on binlerce ve bir rivayete göre en az 40 bin kitap bulunuyor. Ayetullah Hamene'den naklen, tüm eşyalarımı toplasalar bir kamyonete sığar. Tabii kütüphanem hariç dediği ifade ediliyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Anlatıların Savaşı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlik ve bilim hakkında konuşmak istiyoruz.
Başarı her genç insanda harekete ve yeni bir şevke sebebiyet veren bir durumdur ve bunun için iki şart gereklidir. Bu şartlardan biri bilgimizi artırmak ve diğeri ise genç insanın yaşamın karmaşık sorunları ve meseleleriyle yüzleşmek için hazırlanmış olmasıdır. İnsan kendi doğası gereği ayrıca tüm semavi dinlerin talimlerinin gereği bilgisini, bilincini ve yaratıcılığını kemal mertebesine ulaştırması gerekir. Akıllı, düşünceli ve bilge insan zararlardan korunur ve karşısında saadet ve mutluluk kapıları açılır. Bu arada güçlü hafızaları, güçlü düşünceleri ve gençlik iradesine sahip olan gençler yaşam deneyimlerini tamamlamak için daha fazla bilgi edinmeye ve öğrenmeye muhtaçtır. Böylece genç insan fikri gücünün yardımıyla yaşam yolunu ve ilerleme yöntemlerini bulur ve bu yolda ciddi bir şekilde ilerlemeye başlar. Bilim yaşamın güzelliğidir ve genç insanı bezediği gibi başkalarının gözünde değerini yansıtır. Gençlik çağında bilim ve ilimden yararlanmak her insanın kemale ermesi ve ilerlemesinin en temel unsuru olduğu gibi ilerici ve aydın bir geleceği olan bir toplumun inşa edilmesine zemin oluşturur.
Gerçekte gençlerin en önemli görevi bilim ve ilim öğrenmektir. Ve yine bilim öğrenmenin en iyi çağı da gençlik çağıdır. Bu yüzden İslam peygamberi de şöyle buyurur. Gençliğinde ilim öğrenen insan taşın üzerine yazılmış misali öğrendiği ilmi kafasında tutar. Genç insan, bilim ve bilinç sayesinde dini açıdan da doğru bakış açısına sahip olur ve dini inancını daha iyi korur. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey gençler, onurunuzu ve kişiliğinizi edebinizle ve dininizi de ilminizle koruyun. İslam peygamberi risaletinin ilk gününden itibaren en büyük özelliği ilmin cahilliğe galip geldiği bir dönemi başlattı. Buna göre bir gün Allah Resulü camide biri ibadet ve diğeri ilmi tartışmayla uğraşan iki grupla karşılaştığında ikinci gruba katılmayı birinci gruba katılmaya tercih etmiş ve bu davranış hakkında şöyle buyurmuştur. Ben talim için gönderildim.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde ilim ve bilimin önemini şöyle açıklıyor. Nedendir bilemiyorum. İnsanlara gece vakti yiyecek getirildiğinde herkes ışıkları yakıyor ve karnına girecek şeyleri görmek istiyor. Oysa ruhun gıdasını önemsemiyor ve akıl ışıklarını ilimle aydınlatmıyor ve cahilliğin ve inanç ve davranışlarında günahın sonuçlarından korunmak istemiyor. Burada akla giren soru ise hangi bilimin genç insanı saadete ve mutluluğa kavuşturduğu ve gerçekte üstün bilim ve ilimin hangisi olduğu sorusudur.
Bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan'a şu tavsiyede bulunuyor. Sana Allah'ın kitabını ve İslam ahkamını ve yöntemlerini ve helal ve haramı öğretmek ve onu tevil etmekle başladım ve sana bu eğitimden asla vazgeçmem. Bilim insanı yüce derecelere ulaştırır ve böylece haramla helal birbirinden ayırt edilir. Bilim öğrenmek Allah katında iyi amel ve bilim okumak ve öğrenmek tesbih ve peşinden gitmek cihat ve bilmeyenleri öğretmek ise sadakadır. İmam Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Sizlerden ya bilge ya da bilim öğrenmekte olma durumundan başka bir durumda hiçbir genci görmek istemem. Eğer genç bilim peşinden gitmezse kusur işlemiştir ve ömrünü heba etmiş sayılır. Ve eğer ömrünü heba ederse Allah'a itaatsizlik günahı işlemiştir. Ve bu durumda Muhammed'i hak olarak mebus eden Allah'a andolsun ki cehennem ateşinde yanar.
Tahran Radyosu.
İslam kültüründe tüm Müslümanların kendisinin ve yaşadığı toplumun ihtiyacı olan bilimleri öğrenmesi ve elinden geldiğince başkalarına öğretmesi gerekir. Bilim her Müslümanın sürekli arayışında olması gereken kaybettiği bir şey gibidir. Allah Resulü'nün tabiriyle melekler bilim öğrenme peşinde olanları kendi kanatlarının altına alır. Yine tüm semavi mahluklar ve yeryüzünde yaşayan canlılar, hatta denizlerde yaşayan balıkta bilim öğrenen insanlar için dua eder ve mağfiret talebinde bulunur. Sosyoloji açısından da eğer insan kısa ömrü boyunca bilim öğrenme yolunda adım atarsa toplumu ilerlemeye ve saadete doğru yönlendirir. Çünkü insan yaratılışının amacı marifet edinmek ve kemale ermektir. Bu yüzden insanın tüm ömrünü maddi ihtiyaçlarını karşılama yolunda sarf etmesi doğru değildir ve bunun yanında yararlı marif ve bilimleri de öğrenmesi gerekir.
Gençler ve ergenler her toplumun engin hazineleridir. Eğer ilgili yetkililer bu büyük kitle üzerinde gerektiği yatırımı yapar ve bu aktif ve coşkulu kesimi hikmetli davranışları ve gençlerin ihtiyaçlarına ve kişiliğine saygı ile onları ideal hedeflere doğru yönlendirebilirse, genç kuşağı sapkınlık ve kimliğini kaybetme ve sosyal zararlardan doğan tehlikelerden korudukları gibi, bu kesimin pak ve duru kalplerini de iyiliklere, güzelliklere ve hasene ahlaka doğru yönlendirir. Ve toplumun geleceğini sağlık, değerlerin ve kültürün korunması bakımında sigorta etmiş olur. İmam Ali Aleyhisselam genç insanın kalbini ekilmeye hazır hale gelen bir tallaya benzetir. Nitekim kendisi de ergenlik ve gençlik çağında gönül tarlasını Allah Resulü'nün güçlü ellerine emanet etti. ve bilim öğrenme yolunda her türlü çabayı sarf etti. İmam Ali Aleyhisselam Allah Resulü'nden aldığı marifet tohumlarını yeşerterek en has ilimlere kavuştu. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Ben her zaman Resulullah ile beraberdim. Anasından bir an bile ayrılmayan yavru deve gibi. Allah Resulü de her gün yüzüme yeni kapıları açıyor ve bana kendi ahlakından yeni dersler veriyor ve benden kendisine örnek almamı istiyordu."
İslam dini ve peygamberinin öğretilerine örnek alan İran İslam Cumhuriyeti, gençlere teşvik etmek ve onları ilim ve bilime doğru yönlendirmede önemli adımlar atmıştır. Meryem Civane kendi yeteneklerine dayanmak ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmekle büyük başarılara imza atan İranlı gençlerden biridir. Meryem Civane 2005 yılında kemik hastalıkları ve özellikle kırık kol tedavisinde kullanılan eksternal fiksatör cihazını icat ettikten sonra 2008 yılında Birleşmiş Milletler'in Fikri Mülkiyet Kurumu tarafından dünyanın en seçkin kadın mucidi seçildi ve altın madalya ve onur belgesi ve nakit para ödülü ile ödüllendirildi. Bu genç bayan Şiraz kentine dini bir ailede dünya geldi ve liseden mezun olduktan sonra tıp fakültesini kazandı ve şimdi aynı branşta eğitimine devam ediyor. Meryem Civane şimdiye dek dünyanın en muteber bilimsel dergilerinde de onlarca makale yayınladı.
Öte yandan İslam Dünyası Bilimleri İstinadi Merkezi'nin araştırmalarına göre İran'ın bilimsel derecesi son 15 yılda büyük bir hızla yükselmeye başladı. İran 1998 yılında dünyada bilim üretme bakımından 52. sırada yer alırken, son yıllarda uluslararası muteber bilimsel dergilerde yayımladığı makale sayısı büyük artış kaydetti ve 2013 yılında İran bilim üretme sıralamasında 19. sıraya yerleşti. Yani 33 basamak yükselmiş oldu. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de İranlı gençlerin tüm meselelerde ilerleme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor ve şöyle diyor: "Bugün ülkede altyapısı hazır bulunan her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmada İranlı gençler ve seçkinler başarılı olacaktır."
Muhterem dinleyiciler, Gençlik GFR'i başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parstoday.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada istek, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala